başkana katılsan, trafikte oturup dururken kafayı yemesen. Ah bak bakalım o zaman, neşeli geçiyor mu zaman, radyolarını açıyor aklını kullanan her insan.
Günaydın Türkiye, günaydın sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili insan kardeşlerimiz. İşte bizler burada yine bir insan kardeşliği olarak, değil mi efendim?
Çok güzel konuştun.
İnsan hakları evrensel beyannamesinin belirttiği üzere bizler insan kardeşleriyiz. Evet, yanlış duymadınız. Öyle diyor biliyor musun? Karı kocaya da aslına bakarsan insan hakları evrensel beyannamesi o zaman Darwinist bakmıyor diyebilir miyiz hocam?
Darwinist bakmıyor mu? Neden?
Çünkü insanoğlu eğer kardeşse, insanoğlu eğer kardeş ise o zaman bizler Adem ile Havva'dan geliyor olmamız lazım efendim. Doğru mu? Bir de ben şuna gıcık kapıyorum. Biz niye kardeş olmak zorundayız ki? Hani bir acındırma niye barındırıyor? Eminim onda bir ama yanlış hatası şöyle vardır. Ya bir çeviri hatası vardır. Ya da bir şey vardır yani, orada bir mevzuat vardır. Çünkü bu kadar araştırılmış, edilmiş, bilim insanlarının yaptığı, oluşturduğu, oradan almışlar, buradan vermişler, tarihten beslenmişler, sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan, her şey birbirinden besleniyor zaten, bir temas halinde ya, hani insana dair ontolojik olan her şey.
Ya peki, niye bir kere bir kadın ve bir erkekten çıksın bütün insan soyu? Hayat için şartlar mevcut olduysa bir kere, gezegenin her tarafında mevcut olmuştur ve birçok yerde başlayabilir.
Ha sevgili dinleyiciler, biz rengimizi belli ettik ha, tamam mı? Ona göre herkes rengini belli edecek abicim. Yok öyle, yok efendim ben bilmem deliymişim, yok küfür mü? Yok abi, ben aslan gibi rengim belli benim. Ha kendi içimde ne haber yaparım? İnancım var mı yok mu? Veri hiç kimseye ben istediğim, ay ne kadar klişe konuşuyoruz. Ya bunları hep söyleyip sonra yine NATO kafa, NATO mermer, NATO kafa mıydı? Ona aynen devam ediyoruz ya, bu insan zihni ne kadar garip bir şey ya. Kardeşim sen biraz önce bize artistlik yapmıyor muydun, eşitlik, kardeşlik, dostluk derken birdenbire mültecilere karşı neden çıkmaya başlıyorsun? En özgürlükçüdür bu, İzmir'de ben çok rastlıyorum onlara. Çok özgürlükçü, çok modern, herkes eşit olmalı. Kimse kimseye din, dil, ırk bilmem ne ayrımı asla yapmam diyorlar ama ben daha eşitim.
Bir şey söyleyeceğim. Sen günde kaç dakika telefonda konuşuyorsun?
Çok az.
Çok az mı?
Abi neredeyse hiç konuşmuyorum.
Azalttın yani. Evet. Gittikçe azalttın.
Abi ben artık ya bir şey söyleyeyim
mi? Bir ara ama çok konuşuyordun.
Ama
ya,
sana bir şey söyleyeceğim. Ben insan, şimdi bak bu insanları ya şöyle, yargı dediğim şu, ayıplamamak, değersiz kılmamak gerekiyor bir şey yaptığı için. O dönem insanlar bir şeyden kaçınmak için kafasını dağıtacak şeyler yapmaya ihtiyaç duyarlar. Tamam mı? Tamam mı? Senden bir şey rica etsem ya.
Amma çok şey rica ettim bugün.
Bugün abi sabahtan beri rica ediyorum Tony'den, hem de hemen. Tony senden bir şey rica edebilir miyim? Hem de hemen.
Ne istiyorsun bakalım?
Diyorum. Ya şu ışık çok gözümü alıyor da. Allah senden razı olsun. Allah göbeğine zeval vermesin. Biz bu arada diyet yapıyoruz eniştenizle. Vallahi ben 2 kilo vermişim yani. Ama o 2 kilo şey gibi, osuruk gibi. Osursan gidiyor, ondan sonra bir osursan bir daha alıyorsun. Bir osursun yanında yine alıyorsun. Öyle.
Biliyorsun Rusya 130 kilo üzerindeki askerleri atıyormuş ordudan.
Aa.
Rejim düşmanı diye. Benim rejim mi? Yapamıyorlar ya, diyet yapamıyorlar. Rejim düşmanı diye ordudan atılıyorlarmış.
Evet, bir arkadaşım benim her yolu denedi askere gitmemek için. Çürük raporu almak için.
Ne oldu böyle şeyler?
Abi çocuk gerçekten 135 kilo oldu. Fakat bir gitti yine şeye, kontrole gitti. Yiyor. Diyor ki ben gitmemek için, büyük bir korku vardı. Bak bizim dönemimizin çocukları, 70'li yıllarda doğanlar, askerden ölesiye korktular gitmekten. Çünkü biz tam böyle özgürlük, ana babamızın o statüko, memur statüko, asker statükosunu öbür tarafı görmüşüz, müziği görmüşüz, özgürlüğü görmüşüz. İşte bizim döneme çünkü bir de unuş, fuhuşturucu da hakim olmuştu ya Tony. O yüzden bizim öyle bir yere gidip kural kural anlamamız, kural tanımamıza imkan yoktu ve bizim çocuklar çok büyük tribe girdi. Çok net olarak artık tap yaptığı nokta bir arkadaşımın şudur. Çok kilo alayım askerden kaçayım diye yedikçe yedi çocuk 135 kilo oldu. Sonra gittiğinde demiş ki oradaki askerliğe.
Bir de o kadar askere gitmez ama Tahtalıköy'e gider ondan sonra.
Ondan sonra tabii ama demiş ki aslan gibisin sen. Hemen alacağız seni demiş. Bu sefer eşcinsel olduğunu ilan etmeye karar verdi. Fakat demişler ki gidip hastaneden rapor alman lazım. O da birkaç kereliğe mahsus bu işi yani çok sarhoş olarak yapayım da bu işi de yapmayı düşündü. Fakat şöyle dendi en son. Hayır bunun fotoğraflar olay sırasında fotoğraflanması gerekiyor dediği için yok o kadar da gelemeyeceğim ona diye. Hani bu düşüncemi bile düşündüm bunu bile. En sonunda ne oldu biliyor musun Tony? Bu çocuk gitti askere filinta gibi döndü. İyi ki gitmişim dedi. Filinta gibi döndü. Evet.
Evet bu telefon dedim çünkü ilk telefon konuşması hangi tarihte yapıldı onu da söyleyeyim sana. 10 Mart 1876'da.
Ben bunu
yani dün.
Aa.
Yani dün ama kaç sene önce sen hesapla artık. Kim yaptı? Alexander Graham Bell. Bu telefonu icat eden adam.
Hatta karısıyla konuştu.
Hayır, yardımcısı Thomas Watson'la konuştu.
Ha. Hadi
Bay ya. Watson, bak oda, yan odada ama. Aynı odada değiller, yan odada. Evin içinde konuşuyorlar ama odadan odaya duyulmayacak şekilde. Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum dedi. Ve Bay Watson da geldi.
Telefonla ilk olarak emir verilmiş galiba.
Evet, ilk emir verilmiş.
İlk emir.
Daha dedikodular başlamadı tabii.
Bir şey söyleyeceğim. O zaman bak böyle biraz düşünelim deli kafasıyla. Madem bahar da geldi. Dün bir bahar şarkısı yazdım bu arada. Instagram'a koydum. Bakın ona. O zaman ilk emir. Yani 10 emir geldi ya. Tony. Önce gerçi Hammurabi kanunları falan ama sonradan Allah'a atfederek ilk Musa'dan geldi 10 emir değil mi?
Hammurabi kanunları Musa'dan önce diye...
Tabii,
tahmin ediyorsun.
Tabii tabii.
Olabilir. Bakmak lazım.
Aha, abicim Hammurabi zamanında Allah falan yoktur sanmıyorum. O zaman henüz doğmamıştı şaka şaka. Aman aman aman şaka şaka be. Aman siz ne uğraşacaksın be? Şaka şaka. Aa, ben bu vasatlarla uğraşamam ben be. Ama o kuafördeki kadının bana kalitesiz demesi gibi. Yani keşke bir daha olsa bir daha kavga etsen. Ya ölüm tehlikesi olmasa ben bütün gün kavga ederim ha. Ama ölüm tehlikesi var ya.
Hammurabi kanunları daha eski. Milattan önce 1700. Musa ise milattan önce 1391.
Evet. Ama belli zaten şey var orada. Öbüründe işte bir etik var. Öbüründe sadece işte nehre at bilmem. Zaten öyle nehre atıcı çok ciddi şeyler olsa Tanrı kelamı denmez ona. Öyle bir tehlike. Risk'e girmezler yani bence. Tony sence? Çünkü çok ya da bu kadar uzun süre devam etmezdi. Hala bak Yahudiler var filan gidip de nehre mi atacaklardı adamlar?
Evet bak bu nasıldı biliyor musun? Telefon. Elektrikli telegrafla ilk telefon aynı işleyiş mantığına sahipmiş. Tamam mı? Yani ses önce ses kodlarına dönüşüyor. Sonra tekrar sese dönüşüyor. Ve bunu İlk dünyada hangi iki şehir arasında döşemişler? 1877'de Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hattı kurulmuş. Ve o günden beri tabii. Sence şu anda dedikodunun telefondaki payı kaçtır dünyada Sayın Başkan?
Oo.
Ha?
%... Ama bütün her şey dedikodu. Yani nereden bakayım? Daha felsefi bir yerden mi bakayım?
Nereden istiyorsan oradan
bak. Eğer felsefi bir yerden bakarsak %100'ü hayatta her şey bir dedikodu değil mi diyerek Mesnevi'nin artık bitiş bölümünde öyle diyor. Ya biz bunları anlattık da diyor. Hepsi diyor bunlar da diyor. İşte dedikodu ya diyor. Yani, takılı. Öyle anladın mı? Yani, hepsi hayatta her şey bir dedikodu.
Bir kadın isim vermek istemiyorum diyorsa 3 dakika içinde o ismi verecekti. Doğru mu?
Ya gaza gelmiş herhal. Kadınlar daha çok gaza geliyor diyebiliriz belki.
Orada bana lütfen ısrar et şu ismi dışarı patlatayım. Şeyi bence.
Ama erkeklerde de öyle Tony. Yani birazcık ısrarla aslına bakarsan.
Ya erkekler de aynı canım. Bak adam yeniden evlenmiş Adana'da. Bir ay önce evlenmiş tamam mı?
Evet.
Ondan sonra diyor ki karısı diyor ki annesini ağlıyor. Annem kendini iyi hissetmiyor diyor. Ve hastalanıyor annesi çünkü. Evet. Adama diyor ki lütfen eve gelme diyor.
Hı hı.
Çünkü annem korona oldu diyor.
Ha.
Ve adam eve gitmiyor. Korkuyor adam da, biraz ürkek herhalde. Sonra kıyafetlerini değiştirmek için bir eve gidiyor ama bir bakıyor ki evde hiçbir şey kalmamış. 150 bin lira değerindeki düğün altınları dair koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı, su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyalar gitmiş. Adam o zaman anlıyor ki evlendiği eşi onu dolandırmış. Bu kadar basit işte.
Evet, tamam. Olabilir, dolandırıcı. Yandı. Ama belki de kadın pişman oldu ve gitti, giderken de lan şunları da alayım ben bari be. Yapmış da olabilir. Hı hı. Tamam mı? Yani şuna şöyle desin isterse adam, daha mutlu olur. Dolandırıcılık aslında düşündüğün zaman, evet. Ama dikkatim dağıldı ama mikrofona vurduğun için artık konuşamayacağım. Dikkatinin dağılması galiba bir konuyla ilgili tam emin olamamak. O sırada bir keşif halindesin.
Ona sığınıyorsun. Bir fikrin yok.
Ya aslında evet, ben çok çabuk dikkatim dağılıyor. Spontaneliğimden galiba Tony. Biraz serbest çağrışımla takılmamdan kaynaklanıyor. Ve bir de tabii özgüvensizlik de var. Yoksa niye dikkatim dağılsın ki? Ben dün mesela bir Tony film seyrettirdi. Ama
o filmi biz konuşacağız ama ondan bahsetme.
Ondan bahsetme dedi. Bir de yayında ve ben hemen ismini ilk 30 saniyede neydi? Demin dedin kadınlar 30. saniyede söyler.
Evet.
Allah'tan ismini bilmiyorum filmin.
İsmini bilmiyorsun ve ben de söylemeyeceğim.
İtimat üzerine kurulmuş Ayça ve Tony ile ev hali, esnaf ve sanatkarların gururla sunduğu 9-11 arasındaki program bütün hızıyla başlamıştır. Hepiniz hoş geldiniz. Şık şık şık şık şık şık şık şık. Önce yarasaları çıkartıyoruz. Mağaranın kapısını açtık, sonra yarasalar bomboş, kimse dinlemediği için şık şık şık şık şık diyerek kanat seslerini duyduk. Şimdi artık yavaş yavaş birileri dinler gelir diye bekliyoruz. Ve Batman geldi. Tananın. Kaçıncı Batman bu? Üçüncü mü?
Dün memo gitti. 2 saat attı. 56 dakika sürüyormuş. Ama geç geldiği için yorumları alamadık. Filmin adı da çok yalın. The Batman.
Ama dün
bu isim kullanılmadı mı daha bugüne kadar?
Bilmem, bir şeye gittik ama biz dün okçuluğa giderken Batman'e gideceğini söyledi. Ben hiç artık onu bekliyorum, konuşsun benimle diye. O anlattı. Batman burada yeni Batman'miş. Daha Batman olalı daha 1,5 sene olmuş.
Ne bu, yeni bir adam mı oynuyor yani?
Yani yeni Batman diyor. Ben çok detaya girmiyorum azar yemeyeyim diye de. Hı. Ondan sonra biliyor musun dedi, Batman yeni Batman dedi, daha yeni Batman olmuş dedi. Ben hemen, bana bir şey anlattığı için hemen pıst diye hemen köpekler hemen altıma işedim ya biraz sevinçten, pıst diye böyle. Ya yazık, bu finoları sen rastladın mı ona? Finolar böyle gidip biraz sevinç hemen pıst diye işerler altına. Köpekler. Sevinçten altına iş, ne kadar yazık be.
Şimdi onları da protesto ediyorlarmış. Rus finoları geri veriliyor. Çok şaka şaka.
Şaka şaka. Şaka şaka. Ondan sonra işte ben de öyle söyledi. 1,5 sene olmuş biliyor musun anne deyince pıst diye hemen, öyle mi? Sanki heyecanlanmamışım taklidi yaparak. Sonra söyledi.
Sen böyle bayağı kurumlarda patrona yalakalık yapılır ya, sen de memoya yalakalık yapıyorsun. Yani.
Evet.
Çok kurumsal bir ilişkiniz var.
Ayrıca yani. Ben onun özel kalem müdürü gibiyim. Beni arıyor. Benim kontrolüm bitti. Hemen bana kontrol alınsın. Çok acil. Ben hemen alo, Turkcell mi? Alo, iyi günler. Ben oğluma şey alacaktım da. Bir de yanında teklememeye çalışıyorum. Şey yaparken, adamı ararken müşteri temsilcisini. Ondan sonra önce bunun telefonunu ben ezbere bilmiyorum, hiçbir telefonu ya. Önce açıyorum rehberden, telefonunu buluyorum ki telefonunu ezbere biliyor, taklidi yapayım, azar işte. Ya azarlamaz ama hani arkadan böyle sert general babalar gibi bakışlarıyla hani kontrol eder ya. Bayağı bildiğin sidikliyiz anam biz evde. Valla bu zaten analar hep böyle özel kalem müdür gibi ya. Her şeylerini sen ayarlıyorsun yani. Bir tek ben değilim ki böyle.
Bütün anneler böyle mi diyorsun?
Ha, bütün anneler bu şekilde abi. Hepimiz maymuna döndük ya. Vallahi dur, şimdi sinir dalgası gelecek. Şimdi birdenbire sinir dalgası gelecek.
Evet bak, kurumsal bir ilişki var dedim de, Türkiye'de en eski 3 şirketin ikisinin Boğaz'la ilgili olduğunu biliyor muydun?
Şaşırmam.
Ha, ne sanayi ne bir şey, Boğaz abi.
Ben mesela kimdir Türkiye'nin en zengini?
En eski 3 şirketini söyleyeyim ben sana.
Ben Abdi İbrahim midir? Hani bu şey ilaç yapıyorlar ya, o derdim.
Yok, ne şirketi dedin?
Abdi İbrahim mi?
Ne ama ne?
İlaç şirketi.
En eski diyorum ben, eski.
İşte ben de onu diyorum.
Değil. İlaç ne ya? İlaç ne zaman çıktı Türkiye'de? Doktor ne zaman çıktı? Cumhuriyetle çıktı. Daha evvel hocalara gidiliyordu.
O da doğru ya.
Evet. Evet. Söylüyorum. Üçüncü İskender. Bursa yöresinin meşhur kebap yemeklerinden olan İskender. 1867 yılında Kayhan Çarşısı'nda başlamış.
Aa. Fakat o İskenderci, hani bizim bildiğimiz İskender.
Aynen öyle.
Abi o benim çok hoşuma gidiyor. Kimse bu herif çok profesyonel. Çünkü franchising yapıyorlar ve abi hangi dükkana gitsen hepsi aynı şekilde o dönemkini, o eskiliğini muhafaza etmişler. Öyle bir dekoru var. Abi çok beğeniyorum ben orayı ya. Ve epeydir o. Canım İskender istedi. Ani bir kararla canım İskender istemeye başladı. Ani bir kararla. Lan komik aslında lan. Siz bu bir şey söylüyor musunuz ha? Yemin ediyorum ha. Sizin şu bize anlayışınızı birazcık şöyle bir ince ayardan geçirsek sizin. Ha? Sayın dinleyici. Ama anlıyorsunuzdur siz be. Ben de sizi çok, vallahi çok azımsıyorum galiba ha. Anırsayamadım sizi. Sevgili dinleyiciler, sizi bir yerden anırsıyorum. Evet sevgili.
İki numaraya geleyim mi?
Lütfen. Çok seviniriz.
İki numara bir banka. Ziraat Bankası.
Abicim, ben
1863.
Ben Osmanlı Bankası derdim.
Çiftçilerin oluşturduğu kaynakta 1863 yılında Mithat Paşa öncülüğünde devlet himayesinde kurulur. İlk iş tarım ürünleriydi ama pek işe yaradı mı? Bugün ayçiçek yağı yok. Ayçiçek tarlası yok çünkü. Demek ki çok da işe yaramamış.
Bir şey söyleyeceğim. Hı. Garip bir şey şimdi yaşadım sen bunu söyleyince. Babam beni 1900... çok acayip bir eskiye gittim Tony. Şu anda oradayım. Abi benim bu iyice şey serbest çağrışımlarım biraz hipnoza dönmeye başladı ha. Şu anda bildiğin orada yaşıyorum. Acaba Alzheimer olabilir mi ya? Ha? Çünkü bayağı bildiğin orada geziyorum yani. Düşündüğüm anda sadece hatırlamıyorum. Yani orada yürüyor halinde buluyorum kendimi. Mesela şu anda da orada babamla birlikte binanın içinde yürüyorum. Bayağı metaverse. Al sana metaverse işte. Beni Osmanlı Bankası'na götürdü babam. 1982 yılının başları filandı.
O da Fransız Bankası biliyorsun değil mi?
Bilmiyorum, Osmanlı Bankası.
Osmanlı Bankası, Fransız Bankası. Hadi evet. Ya. Ve ilk Türk parası basıldığı zaman hem eski Türkçe harflerle bir Türk lirası yazıyordu hem de Fransızca. Ön livre Türk yazıyordu.
Allah Allah.
Çünkü parayı basan merkez bankamız yoktu. Fransızlara bastırıyorduk.
Ama bu kadar mı olur yani bir ne deniyor buna? İşte yani Osmanlı'nın son zamanlarından bahsediyoruz.
Tabii. Ha. Cumhuriyet'in ilk zamanları.
Cumhuriyet'in herhalde oraya kadar henüz gelememişti olaylar. Ondan sonra neyse gittik abi beni götürdü sana dedi gel bir hesap açalım Ayça dedi. Hı hı. Bizi Bankalar Caddesi vardı şimdi de var galiba. Oranın en başı orası çok manyak bir cadde Tony. Orası böyle ben ne yaptım biliyor musun? Ya Türkiye deyince benim aklıma Türkiye'de sanki kurtarılmış bir bölge gibi. Sanki Charlie Hebdo muydu oranın adı? Bir sanki sınır var bilinç dışımda bir sınır var. Charlie Hebdo noktasını geçtiğimde ben şeye giriyorum. Bu Bankalar Caddesi'ne giriyorum biliyor musun Tony? Ve oranın çıkışında yani Karaköy'e açılan bölümünde Charlie Hebdo kontrol noktam var benim. Orada duruyorum ve oradan ilerisi benim için hayatın en şık, en güzel yeri abi. Banka olduğu için değil ama. Oradaki binaların hastasıyım abi ben ya.
Orası Avrupa gibi zaten.
Abi bir hastasıyım benim içimdeki.
19. yüzyıl Avrupası gibi.
Sana bir şey söyleyeyim. Benim matematiksel kafamın çok düzenli bir yeri var. Bak ben galiba sanatsal bir üretimimi oradan yapıyor olabilirim. Çok düzenli. Çok güzel işlenmiş, ince, tertemiz bir cadde var. Trafik de yok orada. Hiç trafik falan yok. Ama trafiğe yasak kapalı diye de bir laf yok. Bak o da yok, o laf yok. Sadece oranın kavramsal bir şekilde trafikle ilişkisi yok. Yani zamansal bir şekilde anladın mı? Hı. Çünkü trafik nedir? Kronolojik bir şeydir değil mi?
Ne demek? Ne alakası var ya? Kronolojik demek tarih sırasına göre sıraya konmuş demek.
Evet yani sürece bağlı.
Kronos, sürece, kronos zaman.
Evet yani kronometreye bağlı bir şeydir. Niye? Trafikte insan yola çıkar belli bir sürede bir yere varmaya hedefler. Dolayısıyla kronometrik bir şeydir trafik. Ama benim orası kronometrik bir yer değil. Yani süreye bağlı değil, zamana bağlı bir yer. Benim zaman algım işte öyle tertemiz, nefis taş, aslan gibi taş binalar. Ondan sonra tertemiz bir cadde. Böyle ama güzel yani. Cadde böyle yine şey Arnavut kaldırım falan olabilir. Önemli değil ama orası da yığma taştan yapılmış. Çok güzel bir
anladım
yol.
Anladım ben seni. Senin kafanın içi o kadar dağınık ve düzensiz ki dışarıda düzen istiyorsun. Dengelemek için.
Dışarıda değil ama en içi öyle. En içinden bahsediyorum size.
Trafik senin dışında değil mi abi?
İşte ben o trafiğe girdiğim zaman dağılıyorum. O trafikten, yani kaçışlarımdan çıkarak benim o Charlie Hebdo noktasından oraya girmem. Ama orası da çok çok, yani kimse yok o sokakta. Kimse yok ama o kadar güzel ki, oh, kafamın içi şahane oluyordu yani.
Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu ayçiçek ya niye bu kadar önemli ya? Biz mesela niye mısır özü yağı kullanılamaz mı onun yerine? Ne farkı var yani ayçiçekle
mısır? Ya şimdi ya. Moda yaptılar onu. Bilmiyorum ki Tony. Fakat dün kabak çekirdeği aldık abi. Kilosu 120 lira.
O ne ya? Onu aldığına çok kızdım sana. 50 lira verdim. Gitti 50 liraya bir tane yarım kese kağıdı kabak çiçeğiyle döndü.
Kabak çiçeği.
Kabak çekirdeğiyle, anlaştın. Neyse, Allah'tan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 tane büyük gemi Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkmış.
Beyninizi
abi.
Kabak çiçeği gibi yaran radyo, radyo karavanda.
Bak dün 3 tane ayçiçek yağı yüklü gemi Rusya'nın Rostov limanından yola çıkmış ve 17 Mart'ta Mersin limanında olacağı belirtiliyor. Yetkililer Mersin limanında izdihamı önlemek için bütün tedbirleri alsın. Evet, gelelim birinci Türkiye'nin en eski firmasına abi.
Üçüncü İskender'di. İkincisi Ziraat,
Ziraat Bankası. Ama Ziraat Bankası, bak tarihine dikkatini çekiyorum. 1863. Şimdi birinciye geleceğim. Belki de 100 sene önce kurulmuş. Yani bu şeyi düşündürüyor. Hacı Bekir Lokumlar abi. 1777 yılında İstanbul Bahçekapı semtinde açtığı küçücük şekerci dükkanı Türkiye'nin kurulmuş en eski şirketi.
Bir şey soracağım.
Peki. Ve bundan sonra 100 sene geçmiş Ziraat'a kadar. Başka şirket kurulmamış mı ya?
Bir dakika, 1876'da mı dedin?
1777.
Yok canım.
Evet abi.
Oo.
Çok abi, acayip değil mi?
Niyeyse, bir şey soracağım. Yatırım mı, üretim mi yok ya? Bu nedir abi bu iş? Bu iş nedir? Niye biz tembel miyiz abi? Neyiz abi?
Ne alakası var ya?
Niye üreten bir markalaşma? Ha, anladım.
Şirket başka bir şey. Kayıtlı abi, kayıtlı. Diğerleri sokakta satıyor, alıyor parayı, cepliyor, evet. Gidiyor. Peki bu...
Evet. Şirket nereden geliyor acaba ya?
Nereden gelmiş bu Hacı Bekir? Kendisi de İstanbullu değil. Yani İstanbul'da bu şirketi kuran da İstanbullu değil. Kastamonu'nun Araç ilçesinden İstanbul'a gelen Bekir. 1777 yılında Fatih'in Bahçekapı semtinde şeker dükkanı açmış. Yenilikleri takip etmiş. 1817 ile 1820 yılları arasında hac ziyaretine gitmiş. Bak o yıllarda hacca gidiyor. Nasıl gittiğini sen düşün. Zaten gidip gelmesi 3 sene sürmüş. Dükkanın adını da hemen Hacı Bekir olarak değiştirmiş.
Var,
Türkiye'de
Kadıköy'de var galiba, değil mi?
Bak hani? Türkiye'de daha evvel, yani 18. yüzyıldan evvel şeker yok biliyorsun. Bal, pekmez ve doku yapıcı olarak da un kullanılıyor, tamam mı? Fakat 18. yüzyıl sonlarında Avrupa'da kurulan rafinerilerde şeker üretilmeye başlıyor. Ve o zamanki adı da bunun kelle şekeri. Ve Türkiye'ye geliyor, bunu hemen şekerci Hacı Bekir kapıyor abi bunu. Şeker yok daha Türkiye'de. Bal var, pekmez var, bunlar var. Bunu kapıyor ve 1811'de de bir Alman bilgini tarafından bulunan nişastayı un yerine kullanıyor. Yani nişastayla şekeri ilk kullanan o ve lokumu yaratıyor.
Ama onun bir kendine has bir kokusu vardır ya, böyle bir çiğ bir kokusu. Nişastada o yok.
O yok işte. Yani nişastayla şekeri hemen kapıyor Avrupa'dan gelir gelmez.
Ay canım, nişasta istedi. Bir şey söyleyeyim, şu an ne istemiyor musun? Annem gelsin bana böyle kaşıkla ağzımda muhallebi yedirsin istiyorum. Şu an böyle kaşığın böyle kenarıyla sıyırsın ağzımdan. Ben böyle bir yapayım, böyle onu alsın buradan tekrar yedirsin bana.
Yok, oral döneme mi dönmek istiyorsun?
Ondan sonra tekrar böyle o muhallebiyi böyle damanda ınyak ınyak ınyak yaparak. Bugün ben muhallebi yapayım ya.
Bak bir dinleyici bana cevap veriyor. Diyor ki mısır özü yağı o kadar kullanılmaz. Çünkü mısır dünyada GDO'su ile en çok oynanmış tahıldır. O anlamda yağı da kabul görmez ayçiçeğe göre. Doğru. Bu mısırı da kim oynadı? Mısır biliyorsun Amerika'da vardı değil mi?
Evet.
İlk yerliler kullanıyordu. Kızılderili yerliler kullanıyordu mısırı.
Bir şey söyleyeceğim. Yema. Abimin kayınvalidesi, abim bir gün şey diyordu. Ben onu hiç sevmem. O yemeği kapris yapıyor. O da oğlum yema dedi, yema. Yani yemayın abi. Onu da yemayın canım siz de. Her şeyi yiyecekler onu. Yemeyin abi onu da. Ay çiçek yani yeme, bak nasıl ucuz diyor. Saçma mı?
Yani dünyada değişik bölgeler değişik şeyleri gıda olarak kabul etmiş. Kızılderililer mısırı mesela, Asyalılar pirinci, Avrupalılar buğdayı.
Ya ben şey çok garibime gidiyor. Ben tabii hiç ekonomiden anlamadığım için bir şey çok pahalandıkça insanlar hücum ediyorlar. Kardeşim pahalanıyorsa cezalandır, yapma yeme. Allah Allah. Eşyam gibi insin fiyatı diye ben çobanca düşünüyorum. Bu arada şirk kelimesinin kökenini bulduk.
Öyle mi?
Şirket kelimesinin kökenini bulduk. Hakikaten şirkten geliyormuş Arapça.
Neymiş peki?
Şirk kökünden gelen şirka, ortaklık sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça şarika, paylaştı, ortak oldu fiilinin bilmem filat vezninde ismi merrisiymiş.
Hiçbir şey anlamadım.
Yani işte ortaklık sözlüğünden. Tamam. Yani şeyler Allah'a şirk koşmak, yani Allah'a ortak koşma mevzundan gelir ya. Yani şirket dediği şey de aslında ortaklık kurmak anlamına
ama
gelir.
Ama kötü anlamı da var. Mesela böyle kötülemek işte şirket, ya bunlar şirket falan dersin. İki kişi anlaşıp bir komple yaparsa.
Bravo.
Bunlar şirket olmuş
evet,
ya.
Evet, argo tarafı da var zaten. Var.
Bak Kızılderili demişken Kızılderililerin ikona bir ismi var mıydı sence tarihte? Vardı.
Yerliler.
İşte bir ama tek bir liderleri yani.
Var bir dakika. Matahari şaka şaka.
Değil, yaklaştın ama. Bu da dört Ece çünkü.
Mohikan.
Geronimo
evet ya. Bütün o dandik böyle şeylerde var ya Güney. Yazık kız böyle Bodrum'a ilk zamanlarda hep Geronimo'nun resmini koyarlardı öyle.
Evet,
i̇şte
evet.
Şunu yap bunu yap diye garibanlar böyle. Ve öyle üzülürüm ki ben o Geronimo resmini gördüm mü bir yerde yani böyle. Onlar belli ki ben garibanım. Çok böyle hani güzel değerlerim var. Ya çok okutmadılar zamanında. Ama elimden geleni yani ekmeğimin parasını çıkarma. Öyle üzülün için böyle bir hoş olur biliyor musun? Geronimo resmini görelim.
O zaman
görelim.
Bilen var bilmeyen var. Herkes bilsin diye bizim Geronimo belgeselimizi bir yayınlayalım.
Tarihte bir gezi. Sizlere bugün son Apache'den bahsedeceğiz. Yoksa Türkiye'de sık sık rastladığımız Maganda Apache'lerden değil. Son ve gerçek Apache'den. Efsanevi Kızılderili reisi Geronimo'dan bahsedeceğiz. Geronimo onun gerçek adı değildir. Asıl adı yerli dilinde esneyen adam anlamına gelen Gokla-ye'dir. Geronimo kabilenin şaman rahibiydi. 29 yaşındayken bir av dönüşünde daha dumanı tüten çadırında annesi, karısı ve 3 çocuğunun soluk yüzlülerce katledilmiş cesetlerini görür. O gün intikam yemini eder. Geronimo bir yıl kadar sonra Hristiyan Meksikalılarca kutsal bir günde Aziz Jerome gecesinde bir askeri birliğe saldırır ve adını Geronimo olarak değiştirir. O artık büyük bir kabile reisidir. Tarihteki en büyük Kızılderili Beyaz Savaşı olan Apache Pass Savaşı'na katılır. Kaybederler. Diğer reis Mangas'ın beyazların barış teklifini kabul etmesine karşı çıkar.
Gitme Mangas, güvenme bu beyaz peynirlere.
Dese de sözünü dinletemez. Beyazlar teslim olan Mangas'ı işkence ederek öldürürler ve kestikleri kafasını New York'ta yaşayan bir frenoloji uzmanı olan Orson Fowler'a yollarlar. Frenoloji, kişinin kafatası şeklinden onun karakterini, kişiliğini ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan sözde bir bilim dalıdır. Geronimo'yu yakalayamayan süvariler köylere saldırıp kadın ve çocukları öldürmeye başlarlar. Bunu duyan Geronimo sonunda dayanamaz ve halkına zarar gelmemesi için teslim olur ve istemeye istemeye Oklahoma'daki Kızılderili Koruma Bölgesi'ne yerleştirilir. Geronimo dayanamaz kaçar. 1885'teki bu kaçışı 9 yıl sürer. Geronimo öleceğini anladığında beyaz adamdan dumanlı dağlara gidip ölmek için izin istedi. Göndermediler. 1909'da koruma bölgesinin hemen arkasına gömülen cansız vücudunu Kızılderili dostları daha sonra çalarak onu istediği gibi dumanlı dağlarda bilinmeyen bir yere gömdüler. Geronimo'nun ölümünden 101 yıl sonra Amerikan komandoları terörist Usama Bin Laden'in öldürüldüğü operasyonu merkeze
Geronimo, enemy killed in action. Geronimo, düşman öldürüldü.
Koduyla müjdeliyordu. Amerika, kendi topraklarını savunan Geronimo'yu saldırgan bir teröristle özdeşleştirmişti. Beyaz adam hala adam olamamıştı. 101 yıl sonra Manitou'nun yeşil çayırlarında hala Geronimo'nun koyduğu yerde otluyordu. Tarihte bir gezi.
Sizleri kültüre boğan radyo, Radyo Karavanda.
Musti ve Mustiye'nin sunduğu... ve zaman zaman evet zorlama espriler yüzünden altına kaçıran radyonuzda... Lütfü ve Lütfiye'nin Ayça ve Tony ile birlikte gerçekleştirdiği... Ayça ve Tony ile Ev Hali devam ediyor.
Soluk Benizliler ile Kızılderililer. Evet. Son ırmak kuruduğunda ve son ağaç yok olduğunda ve son balık öldüğünde... Soluk Benizli Beyaz Adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.
876 çay alabilir miyiz buraya?
Ne bu?
Türkü barlarda yazıyor ya. Geronimo lafları. Evet. Pardon bakar mısınız? Şu Geronimo şey var ya. 378 çay alabilir miyiz buraya? Rolands.
Rolands.
Bir şey diyecektim ben. Söyle. Ya abi ya. Yani hakikaten bir şey diyecektim de unuttum. Abi yeah. Yeah. Sayın dinleyiciler yeah. Hell yeah. Fuck you sayın dinleyiciler. Şaka şaka.
Bak şimdi şirket olmuş dedik ya bazı. Bak şahane bir örneği bak şimdi. Tapu dairesinde çalışan iki tane memur abi 136 tane ünlünün tapu bilgilerini emlakçılara geçmişler. Ha. Bu yasakmış biliyor musun? Yani tapudaki bilgileri dışarı vermek yasakmış. Ve şimdi yargılandılar ve şirket olmuşlar yani emlakçılarla. Ama illegal bir şirket. Hmm. Ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmışlar. Bilgileri dışarıya verdikleri için.
Evet.
Böyle de bir dipnotu geçelim. Başka başka?
Başka nasıl olsun işte Tony ya böyle ot durup duru. Gece bir şeyler gördün mü rüyanda?
Yo tapu dedik de şu anda biliyor musun Türkiye'de Türkiye'yi boş ver dünyada ev fiyatlarının en çok yükseldiği 3 şehir hangisi biliyor musun?
Madem Berlin. Tapu dedin.
Üçüncüsü %29,3 ile yükselmiş İstanbul. Amerika Birleşik Devletleri'nde Phoenix.
Allah Allah. Evet. Şey bu Elvis Presley'in yeri değil mi Phoenix?
Hiç bilmem.
Güney Dakota'dan canlı yayınladığımız. Evet.
İkinci sırada %30 artışla dünyadan bahsediyorum. Güney Kore'nin Seul şehri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İzmir şehri. 2 numarada İzmir dünyada. %30 fiyat artışı.
Ya bu köylülerin acayip götü kalktı. Ha bu kısa burunlu macir köylüleri var ya. Ha burada böyle daha bak yani daha ne kadar söylüyor. Hepsi birbirine ağzımın içinde aniden düğümlendiler. Şimdi söyleyeceğim hiç merak etmeyin çözeriz onu. Abi ha bu kısa burunlu köylüler abi gütten bacak o şeyler macur köylüleri o kumaş o pantolonlarının içindeki o koca göt herifler bunu yanlış anlamayın o kasketleri o kısa burunlarıyla ya bir su içinde 10 milyon eder ya bunu şimdi yıkacağım buradan ben buna ev yapacağım kiracı olursa her gün kontrol edeceğim diyerek bütün bu köylüler buralı nasıl pahalı bak şurada gelirken şimdi bizi çıkaracak köylü ondan gelirken bir ev sorayım dedim dur bakayım dedim böyle sıradan vasat böyle bir ev kaç lira diyorsunuz kira 10 bin lira diyor
kaç lira ya
10 bin lira diyor 10 bin lira.
Ya bizim Mehmet Emmi'nin Torasan'da evi varmıştı. 1,5 milyara gidiyor abi.
Ya bir de bir şey
1,5 milyona pardon.
Ya ben bu memleketi anlamıyorum ha. Bize gelen mesela temizlikçi de, taksici de, kim olursa olsun, ev sahibi de, bilmem ne de olsa hiç fark etmiyor. Şimdi ev alıyor dedin de oradan geldi aklıma. Ondan sonra bir kere yani çok ciddi ev değeri olan mesela 4-5 tane bilmem kaç milyondan evleri var. Sefalet içinde yaşıyorlar insanlar. Yani bizim şey için söylemiyorum. Ama şöyle mesela bizim buradaki temizliğe gelen kız geliyor diyor ki işte ben diyor aslında bu işi yapacak kız değildim de diyor. Kadın değilim de diyor mesela. Sonra diyor ki bana işte şu bizim evimiz var aşağıda bilmem ne kadar milyon ediyor ama ben satmayacağım diyor. Kardeşim sat o zaman Allah Allah niye beni bu kadar acındırıyorsun? Bir de ortaya çıkıyor ki seni beni satın alır. Niye beni üzüyorsun sabahtan beri? Bizler yaşam standardının parayla olduğunu sanıyoruz ya Tony.
Evet ya.
Halbuki kültürel bir şey yaşam standardının yüksek oluşu Tony. Parayla değil işte insanlar içinde bir boşluk oluyor. Anlam boşluğu oluyor. Onun içine diyor ki ben bu evi satsam yesem sonra 3 sene sonra ne yiyeceğim diyor. Tamam mı? Onun üstüne bir şey koy. Halbuki onun üstüne bir üretim koy bir şey koy değil mi? Şey yaptı ama neyse ya ben buralara girmeyeyim çünkü ev sahibi olmadığım için henüz diyeyim ondan sonra
niyetim var yani
niyetim var tabii oğlum.
Bak birinci böyle sırada ise %30,8 artışla Kanada'nın Halifax kenti geliyormuş İzmir'den bile daha fazla değerlenmiş oradaki konutta. Halıflex ne ya? Halıflex gibi. Halıflex. Bir ara Halıflex vardı.
Hala vardır. Hı-hı.
Vay be. Bak, Dubai'den bir dinleyicimiz resim yollamış. Plajdalar. Çıplak plajdalar şu anda. Bizi dinliyorlar. Plajdan.
Ay, güzel. Bizim için de denize girin. O çirkin yerde ne yapıyorsanız, Dubai'ye gitse bana üstüne para verseler gitmem be.
Niye, klimayı sevmiyor musun?
Abi çok fena bir yer orası ya. Bence çok suni bir yer orası. Gerçi görmeden bir şey diyorum ama. Ezbere şeyler de, beğeniler veya beğenmeyiniler. Çok komik değil mi?
Peki gelelim bu üçlemelerden sonuncusuna. Türkiye'de cinsiyetçiliğin en az olduğu 3 ilçe. En az olduğu 3 ilçe. Üçüncü sırada İstanbul, Bakırköy.
Aa.
Evet. İkinci sırada yine İstanbul, Kadıköy. Ama birinci sırada kim var?
İzmir.
İzmir, Karşıyaka.
Aa, ya, işte güzel. Ha. Karşıyaka'da köylü yok, bak ben onu söyleyeyim size. Heh. Vallahi çocuklar, ben ama bir şey, belki de bu şeyden olabilir. Benim çocukluğumda 3 sene Karşıyaka'da oturdum ya, 35,5
hesabı. Yani kadının en özgür olduğu ilçe Türkiye'de İzmir, Karşıyaka.
Evet abi, bu Alsancak diyorum. Karşıyaka, ha ben onu hissediyorum biliyor musun çocuklar? Yani harbiden bak, 3 sene çocukluğum Karşıyaka'da geçti. Hayatımın en mutlu 3 senesiydi. Burası da yani güzel günü sonuçta şeyler falan, ama sosyalleşeceksen Karşıyaka'da kadar güzel bir yer yok abi. Çok bina var bilmem ne, ama benim çocukluğumda yoktu. Mesela bizim evin terasına çıkardık Tony. Ve hatta ben o terasta bir arkadaşım vardı karşı evde, Hülya diye. Ondan sonra küllük derdim ona. Niye küllük diyorsam.
Ondan çok sonra... mu sigara içiyordu?
Ha, hiç, çocuğuz ya, 14 yaşında.
Attı mı mangalda, kül mü bırakmıyordu?
Ya bilmiyorum, kül kedisi çok güzel bir kızdı. Hala da çok güzel bir kızdır.
Hep duyuyoruz da hiç görmedik onu ya.
Anne babası burada oturuyor Tony.
Hadi ya.
Gördüm bir kere, Atanur teyze. Ondan sonra neyse, annem hiç sevmez, aman derdi onları. Annem sarışın mavi gözleri hiçbir zaman sevmedi. Aman soğuk nevale derdi böyle. Yapmacık kadın diye hiç sevmez. Ama annem bence sarışın mavi gözleri Sivaslılıktan sevmiyor bunlar. Hanzoluk var ya
Serdi. Kıskanıyordu.
Kıskanıyor olabilir de. Ama yok, çok hani çok mavi gözlü insanları sevdiğini de gördüm yani. Sülün diye bir arkadaşı vardı. Belki çok aranızda enteller vardır. Sülünü çok enteller genelde bilirler. Neyse, o onu mesela çok severdi. O sarışın mavi gözlü bir kadın ama çok enteller.
Adı da Sülün mü?
Sülün, ama çok hoş bir kadındır.
Ya ama zaten öyle denir ya, bir kadına güzel demek için Sülün gibi güzel denir yani.
Ya hakikaten entelektüel insandır ha. Ben düşünüyorum da böyle çocukluğumdan beri ben hakiki entelektüel insanları çok gördüm ya. Ya çok fazla değillerdi ama şöyle bir 6-7 kişiyi çok net yakından tanıdım Tony.
Yani kendi güzelse Sülün gibi, bacakları güzelse Sütün gibi.
Ah ah ah, bir İzmirli'ye de bu yaraşırdı. Neyse işte gittim ben bu İzmir'de bizim karşıki çocukluk arkadaşım Hülya ile. Bizim bir şeyi odalarımız var, küçücük çocuk odası. Yani işte biz çocuğuz ya, 13 yaşlarındayız. Ben İzmir'e ne zaman taşındım? Olur mu ya? Ben İzmir'e taşındığım, götürüldüğümde 11-12 yaşlarındaydım. Hmm. Ve odam, bir baktım hiç daha yeni gitmişim, eşyalarım yerleşti falan. Annem beni işte yatılı okula koymuştu. Anneannem gel bu çocuk ölecek yoksa demişti. Ben sürekli ateşleniyorum. Annem İzmir'de yaşıyor, beni almıyorlar. Ama o neydi kız? O neydi kız, ama anne hala vallahi billahi ben hiç... Bak koca karı oldun, hala yoruluyorsun bunları anlatırken. Neyse sonra işte gittim odaya yerleştim ettim. Bir bak, ama en değerli şeyim neydi biliyor musun? Bir çalışma masam. Çok kıymet verdiğim çalışma masam. Bir tane radyom vardı, zaman ayarlı. Babamın radyosuydu Tony o. Amerika'dan gelirken, ama o kadar güzel, hala şimdi bile olsa dersin ulan ne güzel radyo bu dersin. Ve başucumdaydı o, uyumadan önce TRT 3'e onu ayarlardım bir saate, dinleye sonra uyurdum, o da kendi kendine susardı. Ama benim yani en yakın arkadaşım çalışma masam, radyom.
Niye çalışma masası diyorsun, masa de ya. Ya onun üzerinde hiç yemek yemedin mi? Sadece çalıştın mı?
Sadece çalıştım.
Aslında yemek yemek de bir çalışma. Vücudu restore etme çalışması. Restoran da oradan geliyor.
Bir de o masanın üzerine ben piyano klavyesi çizmiştim Tony. paraları yok, bana piyano alamıyorlar diye.
Ha, klavye çizdin, hayali bir şekilde çalıyordun.
Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Orada var ya, hayvan gibi gamlar yapıyordum. Arkadaşım benim piyano dersi alıyordu. Ya
ben de seni gamsız sanıyordum.
Ondan sonra öğrendim ondan. Böyle baka baka hiç yazık kafamda ama sesler çalıyor ya. Tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır yapıyordum onları böyle. Ben onunla bayağı bir şey yaptım. Piyanoyu ilerlettim biliyor musun Tony? Sadece klavye resmiyle.
Vay be. Hayal ya, gücüne bak.
Abi evet ya, ne yapacaksın? Çok istiyorsun.
Bir şey söyleyeyim. Aynı şeyi Beethoven yapmış abi. Zihninin içinde yapmış müziği. Sessiz. Sağırdı çünkü herif.
Tony mecbursun. Çok seviyorsun. Çok istiyorsun. Ne yapacaksın? Ama yok. Ne yapacaksın? Yani bu bir nevi arkadaşlar, bir nevi bu coşku, bu istek yani bir...
İstenç. Bu o kadar güçlü ki istenç. Sondaki o şeyi koy.
Yani hayatta kalma çabası gibi bir şey. Hani hayatta kalmak için ne yaparsın? Kimi çok aç kalırsan gider çalarsın bile hatta, değil mi?
Tabii.
Yani hayatta kalmak için ne yapıyorsan, ben piyano için aynı şeyi yaptım Tony. Hakikaten bir hayatta kalma çabası gibi. Çünkü zaten beslenmeni anan baban zaten sağlıyor. Onun için hayatta kalmak için survive etmene gerek yok ama o senin geleceğinde kurduğun, kendin için kurduğun düşlemin hayatta kalma parçası. Ben piyano çalmak istiyordum.
Piyano da İtalyanca, aslında gerçek adı piyano değil, piano forte. Çünkü piyano yavaş demek, forte de kuvvetli demek. Hem yavaş hem kuvvetli çalınabilen
evet
alet.
Evet ya, çok acayip. İki uçlu duygu durumu. Neyse sonra alamadılar ama gitar aldılar. Neyse sonra abi ben bu piyanoyla epey bir çalıştım ama. Ay ne kadar heyecanlanırdım piyano gör. Ay Allah'ım, benim o piyano aşkım. Ne gerek varsa. Şimdi böyle evde kalmış, böyle evinde bibloları olan, Rönesans fırfırlı kız bibloları olan bir tip olacaktım. Çünkü benden öyle, bilmiyorum, belki de dirayetli iyi bir piyanist olabilirdim. Bakarsın değil mi? Belki ecnebistan'da.
Daha henüz o zamanlar sana dirayet sigayet etmemiş.
Acaba ne olurdu ben piyano alınmış olsaydı? Harbiden piyanist olur muydum Tony?
Bence olurdun, çünkü ben seni tanıdığımda çok çok iyi çalıyordun. Hele Ay Işığı Sonatı'nın müthiş çalıyordun.
Onu herkes çalar.
Ben dışarı çıkıp Mehtap var mı diye bakmıştım.
Neyse sonra ama ben onu piyano işini kendi kendime öğrendim.
Mehtap dediğim de eski işim.
Bir de abi gerçekten almak istiyorsan bir şeyi hakikaten edin. Böyle hayat memat meselesi gibi. Ben onu söylüyorum. İstek diye bir şey var. Aslında milletin yetenek dediği şey aslında hakikaten istek. Çok isteyeceksin ki o zaman o zaten sana yaptırıyor işi. Harbiden böyle bir yüreğinin içinde istedim. Ben onu o kadar isterdim ki piyano çalayım Tony. Sonra böyle piyanist arkadaşlarım da vardı. Gider böyle seyrede utanıyorum da. Ya yani birazcık da şey yapıyor. Biraz şuraya şey yapayım, bir ucundan da ben tutayım diye. Bir iki göstertirdim. Sonra iki üç kere çaldırırdım. Onların bölüm bölüm aklıma yazardım. Sonra gelip masamda çalardım onu. Böyle bir şey vardı ya. Ama sonra birdenbire geçti gitti o istek benim. Hiç piyano, iyi ki de olmamışım dedim. Hakikaten böyle evde kalmış piyanist kızlar montofon gibi olup böyle piyano dersi verecektim çocuk çocuğa. Ya kötü bir şey değil tabii bunu da yapmak da. Ya ne bileyim, ben o zaman başka bir insan olacaktım. Abi.
Peki o siyahla beyaz ne işe yarıyor piyanoda?
İşte diyezler miyezler. Yani yarım ses.
Evet, biraz magazin yapalım. Bak, Cem Yılmaz bir ödül törenine katılmış. Geleceğin Güçlü Kadınları ödül törenine katılmış ve yaptığı bir espriyle ortalığı yarmış geçirmiş yine. Demiş ki en iyi kadın oyuncu ödülünü ben Ahmet Hakan'a veriyorum demiş.
Oyuncu ödülünü?
O oyuncu kız da dalaştı ya durup durup. Ya o çocuğun rot balansı bozuk ya, ben biliyorum onu. Neyse, İstanbul'da PTT'ler açık mı diye soruyor bir dinleyicimiz. Herhalde kardan PTT'ye ulaşmaya çalışıyor.
Ya bayağı kar var yani İstanbul'da, hı-hı, değil mi? Geçiyor merak etmeyin. Bak, dördüncü Cemre şarkıya düştü.
Senin şarkıya?
Evet.
Onu dinletsene bize.
Canlı mı söyleyeyim?
Canlı ya da kayıt, nasıl istiyorsan.
Kayıt olur, kayıt dinletebilirim, ikisini de yapabilirim.
Hangisinin canını çekiyor? Bence canlı olsun ya.
Ya şöyle söyleyeyim, canlı çalarım.
Tamam.
Çünkü yeni olduğu için şevk dolu.
Canlı çalarım değil, söylerim diyeceksin.
Canlı söylerim. Fakat şöyle bir şey var. Çok taze. Yani dün bir kere tamamını 2-3 kere söyledim. Sonra üzerine bir tane bir sabah prova yaptım. Çok taze. O yüzden bir sürü yanlış yaparım ama olsun. Yanlış yapsam da söylerim. Ben zaten yanlış yapmaktan hiç yüksüm.
Er alısıyla makine alısının arasında ne fark var? El alısında hatalar var, ondan güzel. Seninkileri de biz hatalarıyla seviyoruz.
Zaten bir şey söyleyeyim. Bu mesela şeyler filan, ne onların ismi? Hı. Johnny Cash'ler, Moni Cash'ler, bu herifler böyle stüdyoya giriyor grubuyla, bir kere de söylüyor.
Bu çünkü... Johnny Cash Cash miydi peki?
Öf. Öksürük şurubunu bile kafa yapsın diye içermiş herif.
Yoksa nakitçi miydi?
Da da da da da da. Hey! Çeşitli esprilerle bezenmiş, Zihni ve Zihniye'nin sunduğu Ayça ve Tony ile ev hali Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin adına şu anda...
Bu arada devlet kurumları kapalıymış.
Karnı?
Kamu kurumları, evet.
Allah Allah.
Canlı istiyorlar dinleyici, beğenilmiş şarkınız. Ben ne getiriyorum şimdi Sayın Başkan?
Ay bir dakika, Lotus sabun arkadaşlar, bu Lotus sabundan lütfen sabun alın. Müthiş, hem sabunları çok iyi hem de çok iyi insanlar. Sürekli bana şey yolluyor ki zeytin yolladılar ama onları satmıyor olabilirler. Kendi bahçelerinin zeytin, aman ben hayatımda böyle zeytin yemedim. Bir de bonkör çocuklu yazdım, çok teşekkürler, şahaneydi. Hemen yollayalım başkan yazıyor. Abi dedim yok yok, çok sağ ol, daha yiyoruz henüz. Tony olsa tamam yolla diyebilirdi ama. Yok demezdim be. Ben de bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu böyle anlatıyorum diye siz de buna böyle şey. Sizin bir şey söyleyeyim. Size ne oluyor lan? Herifle evliyim ben, istediğimi derim. Onu da derim, bunu da derim. Benden yüz buluyor bunlar. Özdeşleştir.
Ya desinler ben.
Hayır, ben bunu güzel bir şey. Çocuklar benimle kendini özdeşleştiriyor diye sana o. Ama ben öyle bir demek ki ikna edici konuşuyorum ki. Sana karşı öyle şeyler düşünüyorlar. Kardeşim ayıptır. Karı koca arası. Sahne. Sahne. Sahne. Doğru mu? Bildin mi?
Bildim bildim.
Neyse,
o zaman
işte,
gitarı
şimdi
getiriyor.
Bir dakika, kabak çekirdeği yollayacağım diyor Tony.
O, diyor.
O iş bende diyor.
Ak kabak mı?
Bir dakika, çifte kavrulmuş lütfen.
Böyle irleri oluyor kabak çekirdeğinin, bonfili gibi.
Çok.
Bir de maden bulmuş gibi seviniyorsun. Böyle dişlerin arasında bir çıtlıyorsun, içinden koskoca bir kabak çekirdeği parçası çıkınca oh. Mutluluğa bak. Orgazmik.
Evet, ben dedim çifte kavrulmuş Ürgüp çok meşhurmuş. Hı. Çünkü ben kuru oldu dediğime çok kısalıyorum. Böyle çifte kavrulmuş, böyle cilalı gibi oluyor ya Tony, onu
çifte
seviyorum.
Çifte kavrulmuş lokum da var küçük. Divan patisi.
Ben ona ilk defa nerede yedim biliyor musun? Çifte kavrulmuş lokumu ben ilk defa söyleyeyim size. Bulvar Pastanesi'nde yedim. Neresi biliyor musun? Gayrettepe'de. Çocuktuk böyle, oradan gidip Bulvar Pastanesi'nden çift bayram günleri teyzemlerle birlikte, onun kayınvalidegilleri orada otururdu. Ben de kuzen, onlar da kaldığı zaman ve çocuk. Beni de götürürlerdi bayram gezmesine. Hep Bulvar Pastanesi'nden çifte kavrulmuş lokum alınırdı.
Hadi ya.
Evet, bayramlarda da o çifte kavrulmuş Bulvar Pastanesi lokumu verilirmiş. Ben seneler sonra, Divan Pastanesi'nin karşı tarafıydı bu arada. Gayrettepe'deki. Divan mıydı orası ya? Bir dakika dur şimdi. Dedemandı galiba ya Gayrettepe'deki. Neyse. Ondan sonra ben yıllar sonra Gayrettepe'de oradan uğradım. Dur dedim lan dedim. Çocukluğumdan sonra dedim. Bu arada çocukluğundan sonra dediği de sorry, 20'li yaşlarındayım. 10 sene geçmiş yani düşününce. 10 sene, 12, 13 sene sonra gidiyorum. Düşünsene. Evet. Ve ben ona çok nostaljik bir şey diye gidiyorum.
Peki İstanbul'un en eski pastanesi hangisiymiş?
Sonra bulvar yedim, ondan hiç o lezzeti yoktu çocukluğumdaki. Aslında lezzetler değişmiyor galiba, damak değişiyor. En eski pastanesi Baylan pastanesi.
Baylan, evet ya. Çok güzeldi o.
Tony'cim pastane işi bende. Fakat canım ne istedi biliyor musun? Dün ne yaptık? Biz şimdi diyet yapıyoruz ya arkadaşlar Tony ile. Aralıklı oruç yapıyoruz. Ve dün işte Tony'nin dizine iğne yapıldı, geldik. Ve abi o şeyden sonra ikimizin de canı çok şeker tatlı istedi. Sonra yoğurt içine bal koyalım dedik. Ya bize bu Sahre'nin Marmaris çambalı getirmiş demirin içinde böyle. Ya hiç şeker, ne kadar garip, gerçek bal.
Gerçek bal abi.
Gerçek balda şeker tadı yok. Sanki şeker değil, hani böyle garip bir şey koyuyorsun oraya. İksir gibiydi yani, hem şeker tadı alıyorsun ama şeker tadı değil. Garip. İlk defa öyle bir şey yaşadım.
Hacı Bekir de eski ama pastane değil ki Hacı Bekir. Değil mi? Pastane değil. Satış yapıyor. Orada oturup bir şey, bize iki porsiyon lokum getir bir çay içelim diyemiyorsun. Biz pastaneden bahsediyoruz. Baylan kadar eski olmasa bile o da eski olan başka bir pastane de Savoy.
Savoy'u da biliyorum ben.
Biliyor musun?
Evet evet. Biliyorum. Duydum yani. Savoy. Ya eski, şimdi İzmir'de de pastaneler çok menşur.
Ha, İzmir'in ben sana söyleyeyim eskilerini. Hepsini bilirim. Çok eski Reyhan'dır. Hı. Sevinç, Reyhan, Lozan. Hepsi bunlar da Çamlı Hemşinli.
Ha.
Evet.
Ben buraya ilk geldiğimde bir senin bir arkadaşınla hatırlamıyorum.
Bu Çamlı Hemşinler'de nereden öğrenmiş biliyor musun pastaneciliği? O Rize yakın ya. Hı. Oradan Rusya'ya gitmişler. Rusya'da öğrenmişler 19. yüzyılda. Sonra gelip burada dağılmışlar Türkiye'ye.
Şey çok komik ya. Ay çok komik ya. Neyse ismini söyle ayıp olur şimdi de.
3 dakika içinde isim geliyor merak etme.
Bu İzmir'de bu pastane işini çok ciddiye alıyorlar. Şimdi ben de bu number one zamanları 22-23 yaşlarında çok popülerdim gençler arasında. Şimdi İzmirli bir arkadaşım da geldi dedi ki Ayça dedi bilmem ne pastane bilmem kim senden hoşlanıyormuş ve ciddiymiş niyetinde dedi. Ben de çok Allah Allah çok komime gitti. Artık bir almışım böyle harlanmış 120 ile yazık en fazla hızlı da 120. 220 ile gidiyorum. 220 ile gitmedim hiçbir zaman ya. Ben en fazla 130-140 ile gitmişimdir hayatta öyle söyleyeyim size.
Evet.
140 ile daha henüz 140 değil de 120 ile falan daha henüz 140'a geçmemişim. Ondan sonra 120 ile giderken ama güzel yani bayağı otobanı tanımaya çalışıyorum. Pisti tanımaya çalışıyorum. Ondan sonra dediler ki senle çok şeymiş, çok beğeniyormuş, çok aşıkmış. İşte seninle de ciddi bir niyeti varmış. Ya saçma siktirin gidin falan yaptım arkadaşlara. Hiç ona ama bu bir heyecan olur mu? Bilmem ne pastanesinin oğluymuş diye.
Hadi ya.
İzmir'de.
Vay Karşıyaka'da bir de meşhur 06 var.
O kadar güldüm ki.
Birçok kişi orada buluştu. Senin çocukluğunda vardı değil mi 06?
Pastane hadi ya o zaman tamam profiterol yeriz. Ya İzmirliler ne kadar kırılsınız lan siz. Ya bir pastanecinin oğluyla evlenecekmişim. Tövbe estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim.
Peki sen şeyi bilir misin? Venüs Venüs Pastanesi Levent'te.
Ha tabii ki bilmez
miyim? O Yeşilköy'de de var galiba bir Venüs. Bir de asıl
en... Yavşak kişidir ama o ya.
En babası hangisi biliyor musun?
Ne?
Bebekteki badem ezmesi. Of acayip bir şey duramam.
Ben oraya kadar ben karşının taksisiyim ben Töreciğim Anadolu tarafının. O yüzden ha şey Bulvar Pastanesi'ni şeyden biliyorum. Bulvar mıydı oranın adı ya galiba Bulvar Pastanesi. Şeyden biliyorum teyzemlerden biliyorum. Yoksa ne anne ben annem kalkıp şey kadın dul kadın kalkıp da Bulvar Pastanesi'ne orası da çok pahalı bir yerdi zamanında. Şimdi de öyledir Allah bilir. Oradan kalkıp da misafire affedersiniz aç karnına şey mi ikram edecek? Çifte kavrulmuş lokum mu ikram edecek kadıncağız? Çocuk bakıyor, çoluk bakıyor. Şimdi dinleyicinin de kafa karışıyordur. Bu şimdi iyi ailenin çocuğu mu, kötü ailenin çocuğu mu anlayamıyordur bunlar. Kardeşim siz her şeyi parayla bağdaştırdığınız için bunu siz biraz zor anlamanız. Benim de zor. Çünkü benim kafam kafalı.
Bak pastane konusunda karışık. Çamlı Hemşinliler kadar beyaz Ruslar da çok meşhur. Mesela beyaz fırının sahibi beyaz Rus'muş.
Aa.
Rus devriminde Türkiye'ye kaçmışlar.
Hadi ba. Aynen vay öyle.
Evet. Alsancak'ta da Efes Pastanesi var. Ben çok iyi bilirim orayı Efes Pastanesi'ni. Çok gittim ufakken. Tamam mı? Şimdi zaten burada bir tane Recai abimiz var. O da orada çalışırdı eskiden. Güzel bahçede. Sahilde. Ne Martı Pastanesi. Gayet güzel.
Ya onu siz çok abartıyorsunuz. Çok şişiriyorsunuz.
Yok ya dondurması güzel abi. Dondurması güzel abi. Ben yedim. Memo da yiyoruz. Gayet memnunuz. Ucuz da.
Siz bir şey söyleyeyim mi sana?
O Efes ama bir tane Alsancak'ta olan çok acayipti. Orada bir yazı vardı biliyor musun? 1970'li yıllarda bayağı duvara yazı yazmışlardı. Ve diyordu ki yazıda arkadaşınızın elini tutmayınız.
Artı Türkçe konuşunuz vatandaş. Ben uzun yıllar sonra çok güzel bir dondurma yedim bak. Hiç Martı falan onlar hikaye. Nerede biliyor musun Tony?
Nerede?
O senin Kumrucu Hüseyin var ya onun karşısında bir Veli Usta açıldı. Şeyde evet. Orijinal Velius şey Kumrucu Hüseyin'in orada. Alaçatı mı? Ildırı mı? Ilıca mı? Abi orada bir Veli Usta açıldı. Şimdi ama sonra bak bir kere yedik ondan kışa çalıyordu hava. Ay mükemmeldi. Allah'ım dedim bu çocukluğumdaki lezzet işte. Fakat bir daha gittim. Tırt. Hiç öyle değildi.
İşte yapmaktan daha zoru nedir biliyor musun? Korumak. Ha. Sen de mesela bir çok güzel bir yemek yapıyorsun. Bir daha aynısını yapamıyorsun. Çünkü ölçü sevmiyorsun. Ölçüleri not etmiyorsun. Bir daha aynı ölçüleri tutturamıyorsun.
Spontanım evet.
Sen çok spontansın.
Spontanım ben evet.
Öyle bir şarkı geldi aklıma.
Ne gibi?
Spontanız biz. Öyle neydi?
İnsanız
ha, biz. İnsanız biz.
Aa, güzel söyledin ama bunu.
Evet.
Evet.
Bak enteresan bir haber yollamış dinleyici. Kurtuluş'taki Üstün Palmiye Pastanesi The Guardian'a çıkmış.
Aa.
İstanbul'un Kurtuluş semtinde Paskalya çöreğiyle meşhur olan Üstün Palmiye Pastanesi The Guardian'a haber olmuş. Bunu biz daha evvel şey yaptık. Bu haberi söyledik. Bu da Ermeni ustasından devralmışlar, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
Benim en ayar olduğum şeylerden biri ne biliyor musun Tony?
Hı. Evet, 1952 yılında Bolu'dan İstanbul'a gelip Rum pasta ustası Yorgo Fotiadis'in yanında işe giren Fehmi Yıldırım'ın pastanesi bu. Ya, hala aynı standardı korumuş. Biz ikisini de yedik. Bizim Nadine'in paskalya çöreği daha iyi sanki.
Nadine'in paskalya çöreği bir kere Nadine'in maşallah güzel gülen yüzüyle güzelleştiren, paskalyayı güzelleştiren bir şey. Maşallah. Kızıma maşallah. Bir şey soracağım Tony. Bizim ama kemer altına gittiğimizde abi buranın değişik kültürleri var. Hoşuma gidiyor. Kadının ön planda olması falan benim bu şehirde. Yani tek geçerim tabii. Ne kadar köylü de olurlarsa olsunlar. Ne kadar cahil de olursa olsunlar. Abi en önemli şey kadının özgür olması. Burada hakikaten çok kültürün en önemli şey bu. Değil mi? Bir yerde kadın özgür değilse zaten orası istediği kadar okumuş etmiş olsun. Hiç bak ne oluyor? İran. Tamam saygımız var eyvallah da. Başört mevzuatı falan. Allah aşkına ne oluyor koca kadınlar yani.
Başörtme değil özgürlük mevzuatı.
Ya işte aynı şey de.
Aynı şey değil.
Annem çok sinirleniyor. Annem orada neye karşı biliyor musun? Niye? Kendini böyle kadın olarak görülmesinden nefret ederdi. Yani kadın olarak görmek ne demekmiş? Ya o çok acayibine gidiyordu annem. Çok sinirleniyordu. Ben onu anlıyorum biliyor musun? O yüzden ben hani emekçi kadınlar günü eyvallah da. Hani kadın olarak bana bir şey söylendiği zaman altının çizilmesi benim çok sinirimi bozuyor. Taciz edilmiş gibi hissediyorum. Kardeşim.
Neden abi?
Niye ben kadın olarak değerlendiriyorum?
Kadınsan kadınsındır. Bunda kardeşim, utanacak ne var?
Utanmak değil. Burada ben bireyim abi. Ne alakası var? Ben senin pipine bakıyor muyum değerlendirirken? Ha şöyle değerlendirirken bakıyorum. Sen baktığın için el alemin kukusuna ben de seni
yani sen şunu söyle, annen şunu söylemiyor. Ben kadınım ve kadınlığımla gurur duyuyorum.
Diyor onu. Onu diyor da.
O zaman nedir
sen sorun? Kadın olarak ona ekstra bir kıyak yaparsan sinirlenirdi çok. Kadın olarak tabii ki gurur duyuyor. Niye gurur duyuyor? Çünkü o da bir birey olarak, kadın birey olarak gurur duyuyor.
Bak Kurtuluş'ta nazar var. Onun da profiterolü ve milföyü rakipsiz diyor. Bizim her boku bilen bir dinleyicimiz var ya Dubai'de yaşıyor Mert. O diyor dondurma diyor asıl çok karlı iştir diyor. Ben bir İtalyan'dan dondurma eğitimi almıştım
ben
diyor.
Ben de bu İtalyan'dan dondurma eğitimi alma konseptini hiç anlamıyorum. Herifler hiç güzel dondurma yapamıyor ki krema.
Krema gibi
hiç
ben de
sevmiyorum abi ben Roma dondurma. Allah Allah. İlk gittik neymiş lan dedim şuna bir bakayım bu kadar meşhur. Ana böyle cılk böyle al Migros'tan bir tane ya da A101'den bir şah marka bir krema.
Bir şey söyleyeceğim o dondurmanın da bence en iyisi o dövme dondurma var ya o çok güzel.
O güzel abi o da çok sert olmayacak ben sakız çiğnerim daha iyi.
Ama sert işte çabuk bitmiyor Ayça yalıyor bitmiyor dondurma daha güzel daha uzun sürüyor yemesi. Bir de onun oyunları var biliyorsun. O çok yapışkan olduğu için o elinde sopayla oyunlar
abi
yapıyor.
Abi ona çok sinirleniyorum.
Ben ona bayılıyorum. Hele bir mahcup bir yabancı bir turiste yaptığı zaman müthiş güzel oluyor.
Ben de o zaman onu parayı uzatırken aynı oyunları yapıyorum.
Yap sen de yap.
Yapıyorum zaten.
Yapabilirsin.
Bana öyle
ben
oyun
bazen
yapıyorsa...
yurt dışında süpermarketlerde verdiğim parayı kaldırıp bakıyorlar sahte mi diye. Ben de onların geri verdiği paraya aynı muameleyi
bravo.
Yapıyorum.
Bravo. İyi ediyorsun. Hı-hı. Bravo abi. Tabii ki yapacağız abi. Ben de Maraş dondurmacısı. Yazık bana öyle oyunlar yapınca. Ama çok sinirleniyorlar ha. Hı. Sen o parayı ben de ona alıyorum. Geri çekiyorum veriyormuş gibi yapıyorum. O çekiyorum çok sinirleniyor Tony.
Dondurmacı mı?
Acayip sinirleniyorlar.
Yo, yapabilirsin. O sana yaptığını
görürsen. Yapıyorum sana... zaten. Çok sinirleniyorlar ama. Gerizekalı. Niye sinirleniyor hocam? Çünkü şovun bir parçası diyor.
Seninki de şovun bir parçası.
Evet abi ben de sana iştirak ediyorum.
Evet şarkıyı söyleyecek mi Sayın Başkan?
Söylerim ama gitarın gelmesi lazım. Bir de defterin tabii. İstersen sen dinleyicilerimizi biraz lafa tut. Ben gideyim alayım onlara.
Yok ben getiririm sen lafa tut.
Ama bak şarkı der demez gıcık bastı boğazımı. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra evet. Geçmeyecek bu gıcık ama aslında nasıl olsa benim yavşaklıklarım alışık olduğunuz için. Bir de bu şarkıyı... Hazırlık yapıyorum. Şimdi ben akort gibi dinleyiciye neden söyleyemeyeceğimi anlatarak bir nevi akort yapıyorum ama dinleyicinin akordunu yapıyorum. Evet.
Gemiler bazen karaya vurur, bazen de nehirler kurur. Sevdiğim bu toprak denizin dibi, mürekkep balığı uçak izi. Erikler her bahar deliler gibi, bembeyaz çiçeklenir hepsi. Kalabalık sokaklarda şarkılar söyle, sesin güzel olmasa bile. Gördüğüm, yürüdüğüm yollarda gördüğüm, büyüdüğüm cevapsız sorularda. Göründüğü gibi değil konuştuğum dil, birden çalar aklındaki zil. Bir gölge gösteri küçük sahnede, dilsiz vantrolok kukla ile. Kördüğüm, çözüldüğüm örümcek ağlarda. Güldüğüm, düşündüğüm şu bomboş of hayatta.
Wow, süper. Bu nasıl güzel bir ritim ya.
Güzel aldın, şarkı.
Aldın götürdün bizi, bir yol şarkısı gibi bu. Hayal dünyamıza giden yol.
Abi ama ben bu şarkı için var ya, hı, iki senedir var ya, ne hale geldim biliyor musunuz? Ha, şu tarafsız, kendine ve hayata tarafsız bir bölgede.
Tasvirler müthiş.
Abi tabii, bu tamamen bilinç akışı. Fakat bilinç akışı değil, pardon. Bilinç akışını tanıma yolculuğu diyeyim size. O benim için çok hakikaten kanırtıcı bir süreçti ama o sürecin güzel bir çiçeği gibi düşünün. Evet.
Hadi ya.
O tohumun çatlamasını düşün Tony. Hiç merak etmeyin, zihnimin çatlaması değil o. Ama bir zaman içerisinde kendini bulma Tony. Zamanla ilgili. Anladın mı?
Vay be.
Ve bir günde çıktı biliyor musunuz? Hemen yazdım, bitik diye bitti.
Evet bak,
çünkü
Almanya'da
süreç zaten çok uzun sürüyordu. Süreç, yani işte zaman öyle bir şey ya Tony.
Nasıl bir şey?
Ya bu süre bunun çıkma zamanıydı. Yani nedir? Bunun çıkma zamanı 2 sene diyelim ki.
Zihninde bu şarkıya gebeydin ve şimdi çıkarttın.
Bravo. İşte o gebe olduğum süre, bilmediğim o sürede, çünkü belirgin bir süre koymamıştım. Zaman tahtidi yoktu. İşte o da bunun olgunlaşma haliydi. O da zamandı. Nedir o? Mesela 21 gün derler ya, işte yumurtadan çıkar filan. 21 günün bizim hayatımızdaki karşılığı nedir? Ama 21 gündür. Bu değişmez bir kural değil mi?
Alışkanlıklardan kurtulmak için de 21 gün tekrar edersen bir şeyi, alışkanlık oluyormuş.
Evet, ama işte bu senin 21 gününe göre de değişiyordur.
Ya da tersi, bir kötü bir alışkanlığın varsa 21 gün onu tekrar edersen üst üste vazgeçiyormuş.
Ama aslında şöyle, bazı bebekler 7,5 aylık doğar, birisi 8 aylık doğar. Onu kimse ona karışır. Yani illaki doğar, ama ölü de olsa, bir şey de olsa illaki doğar. Allah güzel bebekler doğuralım. Ondan sonra güzel sağlıklı bebekler olsun. İşte doğsa da doğmasa da bir şekilde o doğum, ya da doğurtturulur. Zorla doğuyor. Bir şekilde o içinde kalmaz insanın.
Doğru. Hmm, doğru. Bir şey söyleyeceğim.
Yoksa zaten ne olur abi, ölünür değil mi? İnsan ölüyor o zaman, içinde bir şey oldu mu? Doğmayan,
evet,
bir
bak,
şey oldu mu?
Starbucks ve McDonald's da Rusya'daki şubelerini kapatacaklarmış. Ve McDonald's'ın en çok kâr ettiği malzeme neymiş biliyor musun?
Ne?
Dondurmaymış abi. Ha. Dondurma ucuz ve çok karlıymış yani. Süper karlı.
Ya size çok iğrenç bir şey soracağım. Ben McDonald's dondurmasını çok seviyorum.
Ama çok enteresan bir şey.
Çok güzel.
Rusya'da
abi,
850 restoranın kapatılacağını açıklamış McDonald's. 850 tane şeyi kapatacak da, iyi de bunlar da kardan vazgeçiyorlar. Tam Rusya'yı protesto ediyorlar ama kendi karları da var. Neyse.
Vardır hesapları onların.
Vardır bir hesap kitapları.
Vardır tabii abi.
Belki Amerika onları el altından atıyordur bir çorba. Ha?
Ya muhakkak öyle bir şey. Bir kere Amerika'nın simgesi Coca-Cola ile McDonald's değil mi? Hı. Tabii ki devlet onlara bir kıyak yapıyordur. Sonuçta biz kapitalist bir şirket bu. Niye gitsin? Onlar savaşa bakmaz ki. Paraya bakarlar.
Bak Almanya'da öyle bir çikolata varmış ki yiyen mahvoluyormuş. Bir daha istiyormuş.
Abi yollayın.
Adı da Niederreger. Bu Niederreger çikolatasının içinde bourbon, armut ve badem ezmeliymiş. Felaket bir şeymiş. Diyor ki bu Almanya'da bunu yiyen sakız turuna getiren... Gelen Alman, bir sürü Almanya'dan dinleyicimiz geliyor biliyor musun sakız turuna?
Abi getirin o
şey. O çikolatadan getirirsin lütfen. Ha,
ama çok pahalı olabilir de abi euro ile kazanıyorsunuz oğlum. Bu ne pintilik lan? Yani bir şey söyleyeyim Almancılar bir de çok pinti olur ha.
Yok be.
Tabii sen delirdin mi Almancılar kadar.
Onlar ben... oraya iktisat yapmaya gidiyorlar. Normal
hayatında
abi.
En...
Onların en büyük hedefi orada para toplayıp yine yurda dönmekti. Ama eskiden öyleydi artık öyle mi?
Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Almancı kızlar, Almancı insanlar çok hesapçı. Benim tanıdıklarım, şimdi ben tabii dinleyicilerimizi yakından tanımadığım için onların karakter özelliklerine göre söyleyemem. Fakat Almanya'da yaşayıp gelmiş insan ya Almancılar.
Senin ailen öyle ya. Kaç
i̇şte
tane
ben onlardan
Almancı,
da biliyorum.
Kaç Almancı var senin ailenin?
Samimiyette eksiklik oluyor abi. Niye biliyor musun? Çünkü vatanımda Almancı, Almanya'da yabancı diye bir konsept var ya. Gelirken senin getireceğin Haribo'ya bakıyor. Onlar artık böyle samimiyetin gitti. Gelirken Haribo'yla Nescafe için orada heyecanlanıldığını uyanmış oluyorlar. Ondan bir yerden sonra da hayal kırıklıkları falan diyor ki ya ben diyor, tohumlarına para mı saydım ben bakarım hesabıma kendime diyor. Ben hayatımda Almancılar kadar hesapçı insanları görmedim hakikaten.
Ya Almanlardan hesap öğreniyorlar abi.
İyi diyorlar aslında.
Alman usulü diye bir şey var ya dünyada.
Evet.
Gittin mi herkes kendi hesabını çekiyor. Alman herkes hesabını bilsin
evet,
diyor.
Hesabını bilsin diyor.
Bir de doğru. Adamlar kaç dünya savaşı kaybettiler.
Doğru abi.
Evet.
Doğru söylüyorsun.
Ondan sonra tutumlu olmak zorundaydılar.
Ama
zaten.
Çok işlerini bilir. Mesela benim birkaç tane gazeteci arkadaşım var Almancı. Ana!
Ben Almanlara bayılıyorum abi.
Ya
çok
ben,
net insanlar.
Ben de seviyorum. Dürüst insanlar.
Evet.
Ondan sonra ve abi ama bu çok acayip. Bu kız bir de kurnazlıkla beraber Almancılık bir araya gelince fena oluyor. Hani Almancı normal kendi hesabını iyi yapar. Kimseye yedirtmez kendini. Eyvallah ona saygı duyuyorum da. Hı. Bir de bu kurnazlıkla birleşince hem kendini kimseye yedirtmiyor bir de başkasınınkini yemek istiyor. Böyle bir abi çok felaket oluyor onlar.
Bu bak Dubai'den öğreniyoruz. Dubai'den.
Emlakçı kafasında kadın ya ama şey üç emlakçılar alınmasın ama hani böyle tek başına diye. Bey koş bey gel programımızın yarısı bitti bey. Evet sevgili arkadaşlar şu anda dinlemekte olduğunuz Zihni ve Zihniye'nin sunduğu Ayça ve Tony ile Ev Hali'nin ilk bir saatini dinlemiş ve bitirmiş bulunuyorsunuz. Bundan sonraki çok aşırı heyecanlı bölüm için Patreon'a üye olmanız gerekiyor.
Yani bugünkü programın tamamını dinlemek için.
Evet, bugünkü programın tamamı ve 800'den fazla içerik için hayvan gibi içerik, inek gibi, köpekler gibi içerikler için ve tabii ki bağımsız yayıncılığa destek olmak için şu anda patreon.com/radyokaravan kanalına acilen ve de mücbiren üye oldunuz. İyi hafta sonları.